Şimdi normal tarih felsefesi tarihe anlam vermek anlamına geliyor. Yani bu şey anlamsız tarih diye bir şey olabilir mi? Yani herkes tarihe belli bir anlam veriyor ama biz tarihin gerçek anlamını düşüneceğiz. Hegel'in sisteminde şey vardı, bilgi olanaklıydı. Yani herhangi bir nesne konusunda görüşler üretmenin ötesine gitmek olanaklı. Bu şey, yani klasik felsefenin ya da rasyonalist felsefenin temel bakış açısı, bilgi olanaklıdır. Bunun karşısındaki bakış açısı bilginin olanaksız olduğunu kabul edecek ve bu şey, biliyoruz. Yani görgücülük, kuşkuculuk, felsefe tarihinde çok fazla şey var, sistem var, çok felsefeci var, çok fazla akım, eğilim var gibi görünüyor. Doğru. Ama aynı zamanda da şey var, böyle bir genel bölünme var. Yani bir tarafta bilgiyi olanaklı sayan felsefeciler var. Platon, Aristoteles ve işte biliyorsunuz rasyonalistler, Spinoza, Leibniz. Ama karşı tarafta da kuşkucular var. Bunlar keyfi olarak şey yapmıyorlar. Kuşkucu olmuyorlar. Yani neyi seçtiklerinin kriterleri var, değil mi? Şimdi insanların düşünce yetisi olarak eşit olduklarını varsayarsak, neden böyle farklı biçimler ya da farklı eğilimler gelişiyor bilinçlerde? Bu aslında şey, komik bir durum. Yani aynı töz, aynı öz kendini böyle türlülüğe ve aykırı türlülüğe, geçimsiz karşıtlıklara saçtığı zaman bu pek şey gibi görünmüyor. İnsana mantıklı ve anlamlı gibi görünmüyor. Kendimiz o şeyden kaçınma... Yani bunu sorgulamamız önemli. Niye ben böyle düşünüyorum? Yani bakıyorsunuz bir insan şey oluyor, komünist oluyor. O insan Nazi de olabiliyor. Aynı insan. Doğal bilincin karar vermesi dışsal faktörlere bağlı. Değil mi?
Evet.
Yani bazı şeyler çok önemli değil. Rastlantıya bırakabiliriz. Ama bazı bilgi konusu... Yani felsefe en azından böyle bir rastlantıyı kabul etmemeli. Yani o kendine o özgürlüğü tanımalı. Ben bilincime, felsefi bilincime vereceğim şekil şey olmamalı, sübjektif olmamalı, keyfi olmamalı.
Dikte edin.
Bu özsel. Şimdi o zaman burada Hegel'in tarih felsefesi, tarihin bilinebilir olduğunu varsayıyordu. Yani tarihin bir bilimi olanaklı ve bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışacağız. Çünkü bilim deyince insanlar genellikle pozitivizmi anlıyorlar ve o zaman bir şey ölçülebilirse, sayılabilirse filan bilimin nesnesi olabilir diye düşünüyorlar ve tarihte niye ölçüp sayacağız? Bu biraz şey, bilim kavramını yeniden düşünmemizi gerektiriyor ve bilim kavramı nedir? Asıl gerçek bilim kavramı nedir? Onu anlamamız gerekiyor. O işte mantık biliminde Hegel'in çözdüğü, ele aldığı ve çözdüğü bir sorun. Tabii ki sadece Hegel'in yaptığı bir şey değil. Genel olarak dediğim gibi bilimi ya da bilgiyi olanaklı kılan, sayan bakış açısı, rasyonalist bakış açısı. Bunun içine Platon'dan Hegel'e kadar bir dizi insan giriyor ve Hegel diyor ki bu türlüleşme gibi görünen şey, yani rasyonalistlerin kendi aralarında bir türlüleşme gibi görünen şey aslında felsefe tarihinin kendisinin gelişme süreci. O türlülük şey değil, böyle rastgele oradan buradan gelen ilkelerin kabul edilmesiyle oluşturulan dizgelerin bir türlülüğü değil ama bir şey var. Orada gelişme var, süreklilik var. Ve Hegel tarihi bu bilimsel bakış açısından yorumluyor. Bilim konusunda şu önemli. Pozitivizm kendini bilimin savunucusu olarak görüyor ve metafiziğe karşı savaş açıyor bir bakıma. Aslında gerçekte olan şey şu, pozitivizmin kendisi en kötü türünden bir metafizik ve bilimle hiçbir ilgisi yok. Neden? Çünkü örneğin bilim evrensel ve zorunlu yasaları varsayarken pozitivizm olasılıkta kalıyor. Yani bu konuya çalışmış olan, okumuş olan arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Pozitivizm indeterminizmdir, belirlenimsizlik ve olasılıktan daha öteye geçmez. Olasılık bilgi değil. Bir şey olasıysa siz onu bildiğinizi söyleyemezsiniz, değil mi?
Ama gerçeği ulaşılmayan değişimler olamaz mı?
Nasıl?
İnsanın kabilinin gerçeği, yani değişik demeyen, yaşamadan bahsediyorum ama gerçeklik var.
Evet.
İnsan bir zaman yaşamıyor. Bunu önceden söylüyor politikası. Yanlış bir şey.
Önceden onu Kant söylüyor yanılmıyorsam daha çok. Yani kendinde şeye ulaşamayız diyor ve neden ulaşamayacağımız konusunda şeyler, aynı şeyi mi anladık? Yani pozitivistlerin ulaşılamayacağını söyledikleri bir alan var değil mi? Bilinemeyecek bir alan.
Bilinemez değil ama içinde bulunduğumuz
durum.
Yani insanın
şunun
şu anda
geliştiği
aşama
var
ile
ulaşamadığı. Evet. Şu an tamam o güzel. O anlaşılır bir şey. Yani o problem değil. O bilinemez anlamına gelmiyor. Henüz bilinmiyor. Değil mi? Yani Hegel de her şeyin bilindiğini söylemiyor ya da Platon her şeyin bildiğini.
Evet.
Ama henüz bilinmiyor diyor. Yani ama Kant diyor ki hiçbir zaman bilinemeyecek bir alan var. Yani ikisinin arasındaki fark bence açık olmalı. Yani kuşkuculuk bilgiyi olanaksız görüyor. Ne, yani eksik görmüyor. Eksik görmek ayrı bir şey. Yani ben şeyi bilmiyoruz. Özdeğin işte bu kuarkların falan ne kadar parçalanacağını henüz bilmiyoruz ya da onların sonuç parçalanma sonuçlarını henüz bilmiyoruz ama bileceğiz. Bu kuşkuculuk değil. Kuşkuculuk bilgiyi olasılığa indirgemek, indeterminizmi doğrulamak ve o nedenle bilgiyi olanaksız görmek. Evet.
Biraz daha açabilir misiniz? Çok ilginç bir şey. Yani pozitivizmin metafiziğe karşı gibi duruyor dediniz ama aslında
kendisi metafizik dedim. Hem de yani şey iyi bir metafizik de değil.
Evet.
Açalım. Şimdi bu yöntemle ilgili, mantık bilimiyle ilgili, genel olarak şeyle ilgili. Yani felsefe tarihinin temel kuramsal sorun. Ondan sonra döneriz şeye. Şimdi pozitivizm diye bir akım var. Geçen hafta bir arkadaş vardı. Karl Popper'dan söz etmişti. O yok. Yani Karl Popper falan Wittgenstein, Viyana çevresi, Bertrand Russell'lar, Ayer falan bunlar şeyler. Onun teorisyenleri yani onu formüle eden insanlar ve bu insanlar aynı zamanda da metafiziğe karşı olduklarını söylüyorlar. Metafizikten ne anladıkları biraz şey, belirsiz. Metafizik, şimdi bizim kavram olarak düşündüğümüz zaman metafizikten anlayacağımız şey fizik ötesi değil mi? Bunu alırsak, yani metafiziği fizik ötesi olarak alırsak metafiziğin ne olduğunu daha kolay anlayacağız. Teen anlamına geliyor. Fizik ötesi olan doğa, fizik doğa demek. Doğa. Yani hem bilim olarak fizik adı kullanılıyor, fizik bilimi ama aynı zamanda da fizik dediğimiz şey tıpkı Yunanlarda olduğu gibi bir şeyin fiziğinden söz ettiğimiz zaman onun özdeksel doğasından, uzaysal zamansal varoluşundan söz ediyoruz ve özdeksel bir şeyden söz ediyoruz.
Spiritüel
alan, tinsel alan. Mental alanla diye, düşünce alanına, bilinç alanına geçiyoruz. Bu doğa şey değil, bu doğaüstü. Ama şimdi metafizik ya da doğaüstüyle insanlar genellikle boş inancı birleştiriyorlar. Yani sözcük o şeyi taşımıyor, o anlamı taşımıyor. Yani doğaüstü demek, doğa ötesi demek, ille de boş inanç ya da irrasyonel alanı demek değil. O yüzden tin demek daha iyi. Yani tine eşittir doğaüstü ya da doğaüstüdür demek yerine ona doğrudan doğruya kendi adıyla, kendi kavramıyla onu anlatmak daha iyi. Tin alanı diyoruz. Kültür alanı, insan eyleminin, istencinin. Yani doğadan farklılık var. Doğadan farklı bir şey, fazla bir boyut var orada. Tinsel boyut var. Şimdi bir de mantık bilimi ya da logos diye bir şeyden söz ediyoruz. Esas da insanların metafizikçiler, kaba metafizikçilerin saldırı hedefleri logos. Yani onlar şeyi reddetmiyorlar. İnsan bilincinin olduğunu, duygularının, düşüncelerinin, tinselliklerin olduğunu reddetmemeleri gerekir. O konuda kararsızlar. Bilmiyorlar çünkü şeyi, kavramsal ilişkiyi bilmedikleri için. Mesela Marx yok diyor. Yani Marx Hegel'e kızıyor. Diyor ki Hegel için devlet tinseldir. O da metafiziğe karşı. Ama onu şeye de tinselliğe karşı olarak da kullanıyor. Ya da öyle de anlıyor daha doğrusu. Ve devletin özdeksel olması gerekir. Thomas Hobbes var, materyalist. John Locke'dan da önce. O çok daha şey, naif, çok daha açık ve Cisim diyor. Politik cisim diyor. Devlete. Bunları incelerseniz göreceksiniz. Metafizik sözcüğü şey. Hegel mantık biliminde metafiziği genel olarak nesnel mantık dediği alanla, yani varlık ve öz mantığıyla örtüştüğünü söylüyor metafizik. Ve özel mantık var. O da şey. Biçimsel mantık denen şeyle. Bunlar bir takım şeyler, biçimsel ayrımlar gibi görünüyor. Ama kavramlarını bildiğimiz zaman şey, o biçimsel ayrımlar hiç de gereksiz ya da önemsiz değil. Ama genel olarak fizik ötesi dediğimiz zaman sadece şeyi anlamayacağız. Logos ya da usulün varlığını anlamayacağız. Doğa da fizik ötesi, şey, kin alanı da fizik ötesi. Ve şu an tarih felsefesinin tarih felsefesinde biz şeyi inceliyoruz. T'nin açınımını, T'nin sürecini inceliyoruz. O süreci istenç altında, yani tarih felsefesinde şeyi incelemiyoruz. Güzel sanatları ya da din tarihini ya da felsefe tarihini incelemiyoruz. Bu istencin gelişi ve gelişimi. Yani bu şey diyor, tüze felsefesinin bir bölümü, son bölümü daha doğrusu, tüze felsefesi, geçen çalışmanın konusu, tüze felsefesi hak, ahlak ve törellik alanlarını kapsıyordu. Nesnel tin alanı ve bu alanın son bölümü tarih felsefesi, en son bölümü. Buradan Hegel saltık tine geçiyor. Şimdi bunlar Hegel'i daha yakından incelediğiniz zaman göreceksiniz. Yani sistematik olduğu için anlaması kolay ve karıştırmaması kolay. Ama tabii ki bir ön inceleme, yani ciddi bir inceleme gerektiriyor. Önemli olan o sistemin şeyi. Yapısını yargılayabilecek ve ölçebilecek bir noktaya gelmeniz. Ondan geliyor değil mi o ses? Sorgusu ne? Tamam. Şimdi metafizik konusu böyle. Pozitivistler metafiziğe niye saldırıyorlar? Çünkü pozitivizm genel olarak olguların varlığını kabul ediyor. Öyle diyebiliriz. Çünkü yani görgücülükten ayrı bir şey pozitivizm. Materyalizmden de ayrı bir şey. Pozitivizm olguları kabul ediyor ve kuramı olguların yanında ikinci sayıyor ya da yok sayıyor. Yani olgu her şeydir, kavram hiçbir şeydir gibi bir ayrıma gidiyor. Yani pozitivizm dualizm değil, onu şunun için söylüyorum. Pozitivizm olguları ve kavramları birlikte kabul eden bakış açısı değil. Yani o zaman şey, pozitivizm olmazdı. Pozitivizm sadece olguları kabul ediyor ve olgulardan her şeyin türetildiğini söylüyor. Ve olgular yani pozitivizmin betimlemesini yapmak kolay ve ama insanların öyle bir noktadan felsefeyi nasıl yaptıklarını anlamak şey değil. Çok kolay değil. Çünkü diyalektik düşünce bize şeyi gösteriyor. Hiçbir olgunun kavram olmaksızın olgu olamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla pozitivizm daha başından korkunç saf bir soyutlama içinde başlıyor. Yani olgu vardır ve olgu şeydir, kavramdan ayrıdır. Pozitivizmin unuttuğu şey şu, metafizik diye görüyor kavramı çünkü, logosu, değil mi? Hatırlayın, pozitivizmin vurduğu hedef metafizikti ve metafizik olan şey, fiziksel olmayan şey. Yani logos, kavram, kuram. Kuram, başlıca kurama saldırıyor, teoriye saldırıyor. Ve o yüzden orada büyük paradokslar daha başında yatıyor ama pozitivist bilince bunu göstermek çok kolay değil. Yani bir pozitivist bilinçle kendi düzleminde tartışmaya girdiğiniz anda orada şeyi yani o kısırlığı görebiliyorsunuz. Şeyi kabul etmez. Olgunun kendisinin, olgu kavramı dışlar diye düşünüyor. Olgunun kendisinin bir kavram olduğunu kabul ettiremezsiniz. Yani. Görebiliyor musunuz? Olgunun kavram olmadığını düşünüyor. Ve doğal bilinç bunu şey yapabilir, onaylayabilir. Biz de ona katılırsak o zaman çürütemez. Olgu bir kavram. Olgu olarak olgu bir kavram. O başka bir şey. Yani burada kavram ve tasarım konusu vardı geçen haftaki tartışmada onunla ilgili. Bir olgu. Örneğin şey, herkes bir olgu söyleyebilir.
Vietnam
ve Amerikalıların savaşı bir olguydu, bir fenomendi, bir deneyimdi. Ama olgu diye alalım onu. Ve o olgu, ama genel olarak olgu değil, olgu olarak olgu değil. Orada ne var? Emperyalizm diye bir şey var. Bağımsızlık için savaşan bir halk var diyelim. Komünist Partisi var. Yani pek çok kategori var. Köylülük var, kentlilik var, devlet var, ordu var vesaire. Ama bütün bunlar o olgunun kavramları. Ve o kavramları çektiğimiz zaman geriye kalan ne? Genel olarak olgu. Öyle bir şey yok. Olgu varken her zaman belirli olarak var ve o belirlediği kavramlardan alıyor. Yani pozitivizmin ilkelliği burada. Kavramsız olgu onun şeyi, ilkesi. Ve o zaman tamam o bile şey yeterli. Çünkü o olgu denen şeyin kendisi bile kavram. Bu paradoksları kuşkuculuk ya da görgücülük ya da olguculuk falan daha başından yaşıyor ama bunları kabul edemiyor. Burada şey var, mantığın çürümesi, bozulması diye bir şeyden söz edeceğiz. Örneğin kuşkuculuk diyor ki bilgi olanaksızdır. Değil mi? Bunu açıklayabiliyor muyuz? Yani bu kuşkuculukla çelişen bir şey önerme. Bilgi olanaksızdır diyor. Yani bu bilgi, ben bunu biliyorum. Neyi biliyorsun? Bilginin olanaksızlığını biliyor. Hani bilgi olanaksızdı? Evet. Paradoks var mı burada?
Var.
Yani o zaman kuşkuculuk denen şey karşısına dönüveriyor hemen. Çünkü kendinde karşıtı. Yani karşıtı denen şey dogmatizm ya da inatçılık. İnatçılık, dogmatizm nedir? Bir şeyi tanıtlama olmadan doğru saymak ya da gerçek saymak. Kuşkuculuk bilgiyi, tanıtlamayı olanaksız saydığı için eşittir dogmatizm ya da inak. Tam tersi, tam karşıtı. Yani kuşkuculuğun gerçeği onun tam tersi olmasında görünüyor. Yani kuşkucu bir ileri sürüyor. Sadece ileri sürüyor. Ayrıca da kuşkuculuk etik olarak, ahlaksal olarak, tüzel olarak da şey saçma. Neden? Çünkü bütün yargısı şey, belki de öyledir düzeyinde olan bir yargı. Yani diyorsunuz ki burada insanlık suçu işlendi örneğin. Naziler insanlık suçu işlediler. Bu gerçek mi? Kuşkulu bir şey mi? Şimdi bunun gerçek olması oradaki şeye bağlı, kriterlere, kavramlara bağlı. Ama kuşkucu hiçbir biçimde ne olursa olsun bu kötüdür, bu yanlıştır, bu haksızdır, insanlık dışıdır diyemez. Derse o zaman ne dediğini bilmiyordur. Kabul mü? Yani kuşkucu bakış açısından şimdi bir yasa var mesela. O yasa, bu yasa saltık mıdır? Yani yasanın herkes için geçerli olması gerekir. Bu yasanın saltık özelliği. Ama kuşkucu saltığa karşı, evrensele karşı, o zaman kuşkucu yasayı doğrulayamaz. Doğrularsa kuşkuculuktan vazgeçiyor demektir. Aynen. Kuşkuculuk dediğimiz şey kuşkunun aşılamamasını anlatıyor. Evet. Aynen. Yani şeyler farklı, zamanlar farklı, kültürler farklı. Mesela sofistlerde de aynı şey var, kuşkuculuk var. Ve sofistler kuşkuculuğun şeyini yapıyorlar, ustalığını yapıyorlar. Çünkü demagojiye bütünüyle açık bir bakış açısı kuşkuculuk. Ve hiçbir zaman bir yargıda bulunamaz kuşkucu. Yani yargı eğer şeyse, saltık olmak zorundaysa kuşkuculuk onu yapamaz. Yani şimdi bir hakim olarak karar veriyorsunuz bir insana. Diyelim ceza veriyorsunuz. Öte taraftan da soruyorsunuz kendi kendinize. Yani bu insan acaba suçlu muydu? Yani en ağır cezayı veriyorsunuz ve kuşkucu olarak diyorsunuz ki yani bu şey belki de suçlu değil falan gibi bir şey. Ahlaksal olarak yani birisini öldürüyorsunuz
İyi mi yaptım, kötü mü yaptım?
Evet, bu acaba iyi mi kötü mü? Acaba doğru mu yanlış mı? Yani moral yargıda bulunmak zor. Olanaksız kuşkucu bakış açısından. Çünkü kuşkuculuk pekinliği, gerçekliği reddediyor. Öyle bir şey var. Onun dışındaki ayrımlar o kadar, tarihsel ayrımlar çok önemli gibi görünmüyor. Yani bakılır. Mesela Hegel karşılaştırıyor kuşkucu antik dönem kuşkuculuğuyla modern dönemin, Kant'ın kuşkuculuğunu karşılaştırıyor ve antik dönem kuşkuculuğunu haklı buluyor ya da gerekli görüyor. Çünkü antik dönem kuşkuculuğu kuşkusunu pozitif olana, olguya yöneltiyor. Tam pozitivizmin doğruladığı şeye. Pozitivizm olguyu saltık olarak aldığı için de saçmalıyor. Çünkü olgular geçici olan şeyler. Olgu fenomene çok yakın bir kavram. Fenomen geçici olan, yitici olan ve değerli olmayan. Yani ona bilgiyi bağlamak büyük saçmalık olacak. Olguculuğun yaptığı şey. O açıdan da bilgiyi ona bağladığı için, bakın, bilgiyi orada ona bağladığı için olasılıktan öteye geçemiyor. Yani olgulardan ya da gözlemden ya da deneyimden türetilen bilgi şey değil. Olasılıktan daha iyi değil. O yüzden orada bilgi olanaksız. Ona geleceğim, evet.
Descartes var olduğundan kuşku duyuyor diye biliyorum. Hani düşünüyorum öyleyse varım derken orada kuşkuculuktan yola çıktığını zannetmiştim ama hani bu bir yargıysa eğer
bak,
hani,
doğru
var, düşünüyorum öyleyse varım. Hani önce şüphe ediyor varlığım yok muyum belli değil ama düşündüğüme göre varım diyorsa yargıya varıyor. Hani sanki kuşkuculuktan yola çıkıyor ama oradan uzaklaşıyor gibi geldi
güzel
bana.
Şimdi tamam, bu kayıtlar belki daha iyi şey olacak anlaşıldı takip edilmesi açısından. Olgudan kuşku duymak şart. Descartes'in yaptığı da o.
Ama kuşkucu cümle değil herhalde bu. Çünkü yargıya varıyorsun söylediğinizde.
Evet, kuşkuculukla kuşku duymak arasında fark var. Yani kuşkucu kuşkuyu hiçbir zaman yenemiyor. Rasyonalist kuşkuyu başlangıç noktası olarak alıyor. Descartes'in yaptığı o. Hegel de aynı şeyi söylüyor. Yani olumlu olanı ya da olgu olanı olumsuzlamak o şey mantıklı olan şey, doğru olan şey. Çünkü yani olumlu olanı biz olumsuzlamasak ya da Descartes olumsuzlamasa bile o kendi kendine olumsuzlayacak ve ortadan kalkacak. Olgu ya da görüngünün onlara yakın alıyorum dedim. Onun belirlenimi kendini ortadan kaldırmak. Ve o diyalektik dediğim şey aynı zamanda olumlu olan olgu pozitif olarak kabul ediliyor. Şimdi pozitivizme bir başka açığı ya da farkına varmadığı şey pozitifin kendinde negatif olduğu. Pozitivizm değil mi olguculuğun yabancı adı? Olgu aynı zamanda olgu olmayandır. Kendinde kendisi olmayandır da diyebiliriz. Ki buna şöyle mantıksal olarak burada bunu uygulamak çok zor olmasa gerek. Yani olgu eşittir olgu özdeşlik ilkesinin anlatımı ve A eşittir A gibi. Orada değişim yok. Değişim için bir şeyin değişebilmesi için kendi başkası olması gerekiyor. Bu çok basit bir ilke. Ama bunu her tarafa uygulamak şey değil. Biraz daha karışık gibi geliyor. Karışık değil aslında. Sadece alışık olmadığımız bir şey. Olgu da kendinde kendi başkasını kapsamak zorunda. Ve o değişim olanağını sağlıyor. Olumsuz ve olumlu arasındaki ilişkiye gelirsek, yani pozitifin kendinde negatif olduğunu görmek, düşünmek şey, bu diyalektik konusundaki çalışmanıza bağlı. Yani çok kolay bu dediğim gibi ama şey yaptıktan sonra, o problemi çözdükten sonra çok kolay. Problemi çözmek zor olabilir. Yani pozitifin kendine negatif olduğunu görmek. Şimdi pozitifin negatife geçişi mantıksal bir şey, geçiş. Ama ona biz şey de diyebiliriz. Kuşku aşaması da diyebiliriz. Kuşku bir şeyi olumsuzlamak, bir şeyin gerçekliğini olumsuzlamak. Doğruluğunu olumsuzlamak. O yüzden şey. Yanlış geldi. Şurası. Ama gel oluyor mesela bazen. Şimdi kuşkuyu gördük değil mi? Yani kuşku negatife bağlı. Var olanı reddetme ya da onun gerçekliğini kabul etmeme anlamına geliyor. O yüzden diyalektik momentin işlevine karşılık düşüyor. Yani diyalektik var olanı, olumluyu olumsuzluğa götüren düşünce devrimi ya da kavramsal devrim ve kuşkunun yaptığı da aynı şey. O zaman olguculuk aslında şey de olmuyor, kuşkuculuk da olmuyor bir bakıma. Çünkü olguyu dogma olarak, dogmatik bir şekilde var olarak alıyor. Ve yani o çok anormal bir bakış açısı, anormal bir bilinç ortaya çıkıyor. Bunlara dikkat edin. Eğer bu yani rasyonalizm haklıysa ve insan kavramlarla düşünüyorsa ve bilinç kavramlarla kendini örgütlüyorsa, yanlış bir örgütleme insanın kafasını ciddi olarak karıştıracak demektir. Bertrand Russell'ın kafası böyle karışık. Ötekilerin de kafaları böyle karışık. Etik olarak bir şey bulamıyorlar. Kararlılık bulamıyorlar. Moral olarak bir kararlılık bulamıyorlar ve genellikle şey, us bozulması noktasına çok yaklaşıyorlar. Kendileri de söylüyorlar bunu. Yani insan usunun alabileceği sağlıklı bir şekil var ve o şekil sağlıklı değilse sağlıksızın bazen çok acı olabileceğini biliyoruz. Yani her sağlıksızlık şey değil. Çok acılı olmayabilir ama bazıları dayanılmayacak kadar acılı olabiliyor. Yani insan usuna gerçeğin gerçek şeklini vermek, onun kendi özündeki potansiyeli açındırmak anlamına geliyor. O da özgür düşünceyi ve gerçek düşünceyi, gerçeği izleyen düşünceyi gerektirir. Şimdi bilmiyorum, metafizik, olguculuk, bunlar şey mi? Yani tekrar döneriz ileride ama bu şey, yani biraz daha derin bir konu ve tarih felsefesi için şey, yani tarih felsefesi için Hegel çok şey varsayıyor. Mantık bilimini bileceksiniz. Ondan sonra özel tin felsefesini, yani doğa felsefesini hadi atladık diyelim. Hegel'in ansiklopedik dizgesinin çok ileri bir bölümü tarih felsefesi. Yani ilerilik şeyden geliyor. Kapsadığı kavramların hangileri olduğuna baktığın zaman görüyorsunuz. Yani ahlak alanını, hak alanını ve törellik alanını tümüyle geçmiş. Onları varsayıyor. Yani şimdi burada şöyle diyorduk. Tarih felsefesine girdiğiniz zaman kafanızdaki devlet tasarımı şeyse, devlet kavramı değilse, yani devlet kavramıyla girmiyorsak tarihe, o zaman o tarih bizim bilincimizde, bizim tasarımlarımıza dayalı bir biçim kazanacak. Şimdi o yüzden mümkün olduğu kadar kavramlara şey yapacağız, bağlı, yani o kavramlara döneceğiz tarihi düzgün anlamak için. Devletin ne olduğunu, istencin ne olduğunu, yasanın, ahlakın, bunların ne olduklarını tam olarak bildiğimiz zaman tarihe anlam verebiliriz. Ve tarih felsefesinin işi tarihe anlam vermek, tarihi bilim olarak, tarihçiliği bilime çevirmek. Bu da dediğim gibi matematiksel bir işlem değil. Yani nicelik kavramıyla sayısal ya da nicel belirlenimlerle belirlenebilecek bir şey değil. Ne yapacağız? Onu bütün çalışma içinde oluşturmaya çalışacağız. Şimdi genel olarak bu son bölüm var. Asya dünya, yani doğunun tarihine başlamadan önce bütün o Hegel'in girişte ele aldığı noktaları son bir kez daha şey yapalım. Üzerinden geçelim ve oralarda kafamızı toplamaya çalışacağım. Yani problemler şeyden gelecek. Çok yanlış problemler var ama yani belleğinize çok fazla güvenmeyin. O yüzden daha çok şey yapın. Yani kitaplara ve siteye dayanın. Şimdi tarih tinin gelişmesi ve bu tinin gelişmesi ne demekti? Tinin gelişmesi tinin gelişme kavramından anladığımız şey. Gelişecek olan bir potansiyeldir ve bu potansiyel insanda nedir? Şimdi insanın istençle ilişkisi Yani tarih felsefesinin istençle ilişkisini kuracağız. Tarih, dinin gelişmesi, her şeyin gelişmesi. Din deyince sadece istencin gelişmesini değil, hakkın gelişmesine, özgürlüğün gelişmesine vesaire bütün dinin belirlenimlerinin gelişmesini anlayacağız. O zaman o bir tanım var değil mi? Dünya tarihi dizginsiz doğal istencin evrensel ve özel özgürlüğe doğru disiplinidir. Şimdi Hegel'in söylediği şey tarihin ereğinin özgürlüğün bilinci olduğuydu. Yani istenç ilk ortaya çıkışında, ilk belirişinde henüz şey değil, tam gelişmiş bir istenç değil ve gelişme yeteneğinde olan bir istenç. İstenç neye gelişebilir? Ya da duyunç neye gelişebilir? Yani bunları bunları burası felsefe. Bu şey. Buradaki bu problem önemli problem. Yani birlikte çözelim. Çünkü şey değil. Açık kolay bir yanıtı yok. Yani istencin gelişmesi ne demektir? Özgürlüğün gelişmesi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Moral gelişme nedir? Estetik gelişme buranın alanı değil. Tarih felsefesi estetik gelişmeyi almıyor. Yani bilginin gelişmesini de almıyor tarih felsefesi. Ama moral gelişmeyi, yani duyuncun gelişmesini alıyor. Çünkü istenç ve moral, istenç ve duyunç kavramları arasındaki bağlantı, bunu kurabiliyor muyuz? Şimdi bütün bu doğu tarihini, batı tarihini falan anlamanın Hegel'in tarzında, Hegel'in sunuş tarzında anlamanın yolu oradan geçiyor. İstenç ve duyunç ilişkisine şey yapalım. Belirleyelim. Duyunç? İnsanın doğruyu ve eğriyi ayırt etmesini sağlayan yeti. Yani bir şey, sizin bir şeyin haklı ya da haksız, doğru ya da eğri falan olduğuna, iyi ya da kötü olduğuna ya karar veririz. O karar verme işlemi vicdan denen şey. Duyunç denen şey.
Sağduyu karşılamıyor değil mi hocam? Duyunu sağduyu.
Sağduyu karşılamıyor. Sağduyu daha yani şimdi sağduyu daha genel. Yani sağduyu pratiği de içeriyor, teoriyi de içeriyor. Ama duyunç alanı o kılgısal, pratik dediğimiz şeyle ilgili. Değil mi? Yani matematik problemini çözerken duyunçla karar vermezsiniz. Yani bu bence moral, yani 2 artı 2 eşittir 4. Bu moral olarak doğrudur demiyorsunuz orada. Yani arı kuramsal alanda şey yok, duyuncun işlevi yok. Orada kılgısallık yok mu? Var çünkü istiyorsunuz, yani istenç var. Genel olarak çok uzaktan da olsa orada da bir bağlantı var, teori pratik bağlantısı. Ama şimdi duyunç ve istenç arasındaki ilişki çok özel ve istencin ne kadar oluyor? Şimdi burası insan doğadan bir özetindir mesela. Bu burasına istencin gelişmesi bir yanıyla insanın doğal varlığının tinsel varlığa doğru yükselmesi anlamına geliyor. Yani şimdi şöyle diyeceğiz. Doğal varlık istenç tekrar şey, tüze felsefesine dönüyoruz. Onun istenç bölümüne dönüyoruz. Ve orada şu vardı. İstenç kendini nasıl belirler? İstenç genel olarak belirsiz ilkin. Ve o zaman bir kavram ve soyutlama. Ama istenç kendini belirlemek zorunda. Belirlediği zaman kendini sonlulaştırmış oluyor. Hinduizmin, Brahman'ın falan karşı çıktığı şey buydu. Çünkü istenç bir şeye belirlenirse, bir şeyi isterse o istediği şey tarafından bağımlı kılınır ve özgürlük ortadan kalkar. O özgürlüğü korumak için Brahman, Hindu istencini çekiyordu kendi içine. Hiçbir şey istememeye, nirvana durumuna ulaşmaya, tam eksiksizlik, tam doyum durumuna. Ama bu yalancı bir eksiksizlik, yalancı bir doyum. Çünkü pozitif bir kazanımla elde edilen doyum değil ama doyumsuzluktan vazgeçme yoluyla elde edilen doyum. Burası felsefe. Tabii yanlış gelmediniz. Yap. Evet, kapıya yazacağız galiba. O esprini yap, şaka yapıyorum sen. Ne kadar kuşkucu Türkler. Şimdi istenç bir şey isterse bağımlı oluyor. İstemezse özgür oluyor, bağımsız oluyor ama bir şey de kazanmamış oluyor ve bu şey anlamsız bir durum. O zaman gerçek istenç ya da istencin esas somut belirlenimi şey olacak. İstekten vazgeçmemek ve isterken de bağımlı olmamak. Bu iki koşulu da sağlayacak bir şey olması gerekiyor. İstencin gerçek kavramının. O zaman şimdi istencin gelişmesi burada doğal istenç kendini belirlerken doğal dürtüleri de içerik olarak alabilir. Yani istencin genel olarak istenç soyut kavram. Yani onunla ilgilenmiyoruz. Belirli istençle ilgileniyoruz. Belirli istencin belirlenimi nereden geliyor? O şeyden geliyor. Her yerden gelebilir. İçki de istenç mi? Değil. Ama içgüdüleriniz sizi belirlediği zaman, yani içten gelen bir güdüyle davrandığımız zaman yine de o davranış istençli olabilir. Susadınız, su içiyorsunuz. Yani orada istencin belirlenimini içgüdüden alıyoruz. Ama yine de şey istençli davranıyoruz. Yani bir hayvan suyu içerken ona tamamen içgüdü olarak yapar. Yemek yerken de öyle. Ama insan o doğal içgüdülerinde bile onu tinsel olarak yapıyor. Bilinçli olarak, istençli olarak yapıyor. Yani suyu bardaktan içiyoruz. Yemeği insan gibi yiyoruz falan. Ama hayvan öyle arı içgüdü davranışı içinde ve istencin doğal belirlenmesi tamam. Şimdi moral problem burada çıkıyor. İstencin doğal belirlenmesi eğer şeyse bana yanlış görünüyorsa bu yanlışlığın yargısının kaynağı ya da orada yargıç dediğimiz şey duyunç oluyor. Yani ben bir şey istiyorum. Bu herhangi bir şey olabilir. Her şey olabilir. Tinsel, bedensel, özdeksel, kültürel vesaire. O istediğim şey eğer haklı olarak isteyebileceğim bir şeyse o zaman tamam onu alırım ve o davranışım şey olur. Doğru olur. Ama eğer o istediğim şey benim hakkım değilse, o zaman yanlışsa, o zaman onu durduran şey duyunç. Yani moral durum dürtü ve itki ve içgüdü vesaire faktörlerini, yani doğal faktörler diyelim, doğal faktörleri içeren, aynı zamanda da tinsel faktörleri içeren bir durum. Ya da moral durum doğal eğilimler ve duyuncun çatışması durumu. Kabul mü? Yani bir şeyin moral olması için şimdi insanlar yani genel olarak ahlak alanı duyunç alanıyla ilgili ve o zaman Hegel'in söylediği şey insan doğal istencin evrenselini ve özel özgürlüğe doğru disiplini, dünya tarihi dizginsiz doğal istencin evrenselini ve özel özgürlüğe doğru disiplinidir. İstencin gelişmesi. Şimdi bir insan Yunanistan'ı düşünelim. Kölelerin istenci, köleler durumunda istenç ne durumda? Kölenin istenci, efendinin istenciyle bir, yani kendi istenci yok ve bu tarihte yüzlerce yıl süren bir dönem. Burada istencin gelişmiş olduğundan söz edemeyiz. Ama istencin gelişmesi o şeyin kölelik bilincinin yanlışlığının kabul edilmesi ya da onun görülmesi anlamına geliyor. Şimdi burada duyuncun gelişmesi için şunu söyleyebilirim. Duyunç, insanlık duyuncu, köleliğin yanlış olduğunu görme noktasına geldiği zaman orada bir sıçrama oluyor, bir gelişme var. Yani bunu şeyde bilmiyor, Mısırlar bilmiyorlar. Yani kölelik, herkes kendi kölelik köleleştirilmesine karşı çıkabilir ama kendisi özgürlüğünü elde eder etmez o insan kendisi köle sahibi olmaya başlıyor. Yani genel olarak köleliğe karşı çıkmıyor ve kendi bireysel köleliğine karşı çıkıyor. Her neyse, burada gelişme denen şey, duyunç gelişmesi denen şey genel olarak kölelik bilincinin şeyi, olumsuzlanması, onun yanlış olduğunun kabul edilmesi. Yani insanlık onu anlama noktasına o bir kültürel gelişmeye bağlı ya da şeye bağlı. Yani doğal olarak gelmiyor. İnsanlar doğal olarak bütün insanların eşit olduğunun bilinciyle doğmuyorlar. Doğar doğmaz doğal varlık. Her şeyi kendinin olarak görüyor. Kendinin hayvan gibi. Yani her gereksinimini, her içgüdüsünü, her isteğini doyurmak istiyor. Şimdi böyle bir içgüdüsel ve dürtüsel başıboşluk durumunda kültür olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. İnsan olmaz. Bu hayvan topluluğu ya da hayvan sürüsünden farklı bir şey olmaz. Değil mi? Orada yasaklar gerekiyor. Çünkü belirleme niye yasak diyoruz? Yasanın yasakla ilişkisini düşündük mü? Yani Türkçe'de rastgele, rastlantısı olarak duran bir şey mi? Yoksa o insanların sınırsız davranışları, belirlenimsiz davranışları anlamına geliyor. Yani susadığı zaman su iç, acıktığın zaman ye. Ama yediğin şey olabilir, bir başkasının yiyeceği olabilir. Ama hayvan şey yapmıyor değil mi? Öyle bir ayrım başkasının ve benim ayrımına gitmiyor. Mülkiyet burada ortaya kendini gösteriyor.
Gizlilik yok.
Ama burada güzel tabii yani hayvanda öyle bir yeti için şey yok. Tinsel bir potansiyel yok. Tamam. Duyunç gelişmesinin anlamını bulmaya çalışıyoruz. Ya da istenç gelişmesinin. Yani bu insanda olmayan bir şeyin ortaya çıkması değil mi? Gizlilik. İnsanda duyunç var ve o duyunç kendini ortaya koyduğu zaman geliştiğinden söz edebiliriz. Ve duyunç kendini nasıl ortaya koyuyor? Yani doğruyu ve ayırt etme yetisi. Yani kölelik demiştik. Orada insanların doğal davranışı şeydi. Yani dürtülerden, doğal yanından, içgüdülerden vesaire dolduruluyor. İstenç öyle belirleniyor. Ama moral belirlenim o dürtüsel belirlenimleri frenleyen bir durum ya da moral durum öyle belirlenimleri durduruyor. Karışık bir konu şey mi? Takıldık mı? Bir tür şey miyiz? Böyle yani kopmuş gibiyiz.
Yok yok değiliz.
Moral gibi. Şimdi burada şey var. Yani mağara devri insanlarını düşünün. Yüz binlerce yıl böyle gidiyor. Yüz binlerce yıl. Ondan sonra bu insanlar orada örneğin aile ilişkilerine düşünün. Bu en kolay o belirlenimleri nasıl kazanıldığını görmenin en kolay yolu. Şimdi Freud'un id dediği şey içgüdü, das es, id dediği şey içgüdü ve bu içgüdü herhangi bir törel belirlenim tanımıyor. İdin şeyi yok, düşüncesi yok.
Alt ben.
Alt ben. Ben değil aslında. Yani ben altı. Ben de göreli, benle ilişkili. Ego burada şey, Freud'un terminolojisi şey. Bir tür böyle yani subjektif terminoloji. Çünkü ego diyor, o diyor falan aslında. Bunlar şey dil bilgisi terimleri. Yani hiç de şey ruhsal, ruh bilimsel terimler değiller. Onun için biz onun ne demek istediğini anlayacağız. Felsefede kavramları kullanıyoruz. Kavramları anlatan sözcük. Yani Freud'un şeyi, egosu kimi zaman us oluyor, kimi zaman sağduyu oluyor, kimi zaman anlak oluyor. Değil mi? it dediği şey genel olarak içgüdü. Niye içgüdü demiyor da das es diyor. Almanca'da das es. Yani bu biraz teknik terim falan da değil. Über, yani bu hiç, hiç de teknik bir terim değil. Ama şey yetiyor. Yani insanların onu anlamasını verelim mi? Evet. O zaman bu şey Freud, yani şeyin törel belirlenimlerin kazanılması konusu. Onun duyunçla ve istençle ilişkisi. Orada kaldık. Oradan devam edelim şeye.
Biraz yorulduk galiba.